Ayrım 17.
Aralık 1924'te okul arkadaşı ve kısa süre kardeşi Lucy ile de ilişkisi bulunan Matthew Edward McNulty. Victoria döneminin kadınlar üstüne kuramı çok gülünç bir kuruntudur. Tüm yaratıkların en tehlikelisidir kadınlar. Şubat 1925'te New York'ta sahneye koyduğu Hamlet'i Londra'da oynamaya gelen John Barrymore'a. Başarınız Shakespeare'den esinlenerek Barrymore tarafından yaratılan oyunun Shakespeare'inki kadar etkileyici olabilmesine ve yaptığınız pandomimin Shakespeare'in sözlerinin doğrudan okunduğu zaman bile çektiği dinleyici kadar izleyici bulmasına bağlıdır. 1926'da Nobel ödülünün şova verildiği açıklanınca, Nobel ödülü başıma bela oldu. 1925'te hiçbir şey yazmadım. Belki de ödülü ondan vermişlerdir bana. Nobel ödülü önce güvenlik ilkesine göre savaşlarını başarıyla bitirmiş yaşlılar için saklanıyorsa, İsveç hükümeti tarafından bir an önce el konup ortadan kaldırılırsa çok iyi olur. 1926'da şövalyelik unvanı verilmesi önerilince, belki Aristofanes gibi sonsuza dek unutulmaz ve Shakespeare ya da Molière'le bir tutulurum. Belki de daha bu yüzyıl bitmeden adı anımsanmayan bir palyaço olurum. Tarihin yargısına ters düşmek istemem. Yalnızca Bernard Shaw olarak kalmalıyım. Mayıs 1926'da milletvekili Edward Hilton Young'ın eşi Kathleen Young'a. Dilediğiniz zaman anıtımı yapmaya başlayabilirsiniz. Artemis'in hep dediği gibi ceset birazdan hazır olacak. Ağustos 1926'da dostu yazar Henry Arthur Jones'a. Artık bunadığım için bana acıyanlar iyi niyetli ama hiç hoşuma gitmeyen bir alışkanlık edindiler. Sofokles'in en iyi oyunlarını 80'inde yazdığını bana sık sık anımsatmaya başladılar. 17 Kasım 1927 The Schoolmaster dergisi okul yıllarına dönmek ister miydiniz? Aman tanrım hayır. İkinci kez ağır hapis cezası çekmeyi kim ister? Ama benim yuvam cezaevi değildi. Okulu seven çocuklar öğretmenlerinden daha çok ana babalarından korkanlardır. 4 Aralık 1926 Morning Post. Sigara içenlerin tümü başkalarına zarar veren kişiler olarak yargılanmalı, sigaranın üretim ve satışı yasaklanmalıdır. Aralık 1927 London Magazin. Tek eşlilik doğa ekonomisinin baskısıyla gerçekleşir ve her iki cinsin doğum oranını az çok dengeler. Eğer savaş bu dengeyi bozarsa hiç kuşkunuz olmasın 10 dakikada çok eşlilik başlar. 1928'de Dram Sanatları Kraliyet Akademisi'nde yaptığı konuşmadan. Ne yazık ki birden beliriveren bir dürtü var içimde. Gerçek trajediyi ve yüceliği duyabileceğim, yeteneğimin doruğuna ulaşabileceğim anda olmadık bir nükte gelir aklıma ve trajik gerilim yok olur o anda. Hem bir trajik kişilik hem de bir soytarı var içimde ve soytarı beni en kötü biçimde çelmeliyor. Ocak 1928'de Thomas Hardy'nin ölümü üstüne eşi Emily Hardy'ye. Sakın bir başka dahi ile evlenmeye kalkma. İçleri kof olur onların. Kimi bulsan öncekinin gölgesinde kalır. Sana bakmaktan başka işi bulunmayan biriyle evlen. Evleneceksen. Mayıs 1928'de İrlandalı ressam Sir John Lavery'nin güzelliğiyle ünlü eşi Molly Tonkins'e. Bir de olayların gülünç yönünü görebilme yeteneğiniz olsaydı, oyunlar yazabilirdiniz belki. Kendi kendisine gülmesini bilmeyenlerin benim için hiçbir anlamı yoktur. Önemli ölçüde yeteneği ve canlılığı bulunan bir kadının, önemsiz sayılabilecek bir nitelikten yoksun kaldığı için, üstelik budalanın biri de aynayı buldu diye bir hurda yığınına atılması ne yazık. Haziran 1928'de besteci Rutland Bankton'ın yayımlanan bir yazı dizisi için. Siyaset üstüne yazı yazarken, 1848'den bu yana çeviriler ve çevirilerden yeni çeviriler sonucunda Marksizmin bir terimler yığınına dönüştüğünü ve tüm anlamını yitirmekten de beter duruma düştüğünü unutmamalısınız. Marksizm modası yüzyıllıktır ve tanrıyı, kralı, ulusu, sermayeyi ve hatta ilerlemeyi artık ülküleştiremeden burjuva idealistlerinin proletaryayı putlaştırmasıyla doyum noktasına gelmiştir. Aynı tür idealistler proletaryanın ne olduğunu öğrenince demokrasinin gerçekleştirilmesiyle seçim haklarını kazanmalarından sonra bu kez büyük sermayeyi büyük iş adamlarını ülkü edinmişlerdir. Yeni putları biraz da Wells'in bilim kurgu öyküleriyle şiirleştirerek. Moskova'da ise Shakespeare üstüne ders veren edebiyat profesörlerinden Shakespeare'in sağlam bir Marksçı olduğunu kanıtlamaları isteniyor. Kasım 1928'de Şov ve Yapıtları Üstüne Bir Değerlendirme adlı kitabın yazarı Dönis Welling'e. Shelley Derneği'nde 1880'de yaptığım bir konuşmada Shelley gibi ben de bir sosyalist, bir tanrı tanımaz ve bir et yemezim deyince iki yaşlı hanım dernekten hemen istifa etmişti. Tanrı tanımazlık, Nuh'un gemisinin tüm yaratıkları taşıyacak kadar büyük olduğundan kuşku duymakta o yıllarda. 1929'da sosyalizmle dış ticaret ilişkisini soran gazeteciye, Havva elmayı Adem'e vermek yerine bir salkım Cezayir hurması karşılığında satsa, alıcı bu kez onu bir kilo İtalyan zeytini verenle değiştirse, zeytin alıcısı İspanyol inciriyle ödeyene aktarsa, incir tüccarı ise Karaçalı dalları gönderen İrlanda'ya yollasa ve böylece dünyayı dolaşıp yine Mezopotamya'ya gelen elmayı Adem bir deve kuşu karşılığında alsa, Adem ile Havva çok daha zengin mi olurlardı? Ocak 1929'da Sezar ve Kleopatra'yı sahneye koyan ve çok kötü eleştiriler alan George Pitova. Düş kırıklığına uğramış olduğunuza çok üzüldüm. Ama düş kırıklığına uğradıkça öğrenir insanlar. Başarıya ulaşmak her şeyin sonu demektir. Cenaze törenine ertelenmelidir başarıya erişmek. Ocak 1929'da edebiyat tarihçisi ve eleştirmeni Sir Edmund Goss'un oğlu Philip Goss'a. Abbey'e gömülmeliydi babanız. Orada kalan az bir yer yaşamları sırasında yapıtları tanınmış ve ödüllendirilmiş satış rekoru kıranlara değil, edebiyatı edebiyat için sevmiş ve ancak bilginlerin değerlendirebileceği çalışmalarda bulunmuşlara ayrılmalıydı. Edebiyatı sadece kendini açıklama aracı olarak kullanan benim gibiler ise şöhret budalalığıyla yetinmelidir. Temmuz 1929'da Bayan Patrick Chamble'a. Öyle çekici, öyle kışkırtıcı, öyle titiz, öyle bağlayıcısın ki tütüncü dükkanlarındaki tahtadan yapılmış İskoçyalı heykelleri dayanabilir ancak senin yarattığın gerginliğe. Senden kaçan kocalarını suçlayabilir misin? Zavallı Patrick, uyumak için Güney Afrika'ya uçmuş, onu sürekli coşturup yıllarca uykusuz bıraktığını sen anlatmıştın ve orada bir bor kurşunuyla karşılanmıştı. George'un yalanlardan kaçıp polise sığındığını söylüyorsun. Orentina'nın Candida olduğunu söyleyerek beni de yalancı çıkarmaya kalkma sakın. Ağustos 1929'da El Arabası'nın İngiltere'de ilk kez sahneye konması üstüne oyundaki kralın 5. George'a benzediğini söyleyenlere. Günün hükümdarıyla çok benzer yanlarımız var. İkimiz de insanız. İkimize de George adını vermişler. Ve sanıyorum ki o da benim kadar sevmiyor adını. 1929'da El Arabası için çıkan eleştiriler üstüne. Oyunlarımı kenar mahalle yaklaşımıyla ve yüzeysel değerleriyle görmek hiçbir zaman güvenilir olmaz. Kendi getirdiğinizi bulursunuz onlarda ve paranızın karşılığında hiçbir şey alamazsınız. 1929'da Max Reinhardt'ın El Arabası'nı Almanya'da sahneye koyması üstüne Almanca çevirmeni Tribitsch'e. Reinhardt'a neden meydan okumadın, neden vurmadın, bıçaklamadın, uğursuz topraklara niye gömmedin onu? Ocak 1930'da şovun oyunlarını Paris'te sahneleyen ve eşiyle birlikte başrolleri oynayan George Pitopa. Tiyatronuzun giriş kapısına parlak harflerle şunu yazdırın. Ludmilla Pitov her oyunda var. George Pitov hiçbir oyunda yok. Çekinmeden girebilirsiniz. Ekim 1930'da Einstein onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmadan. Din hep doğrudur. Her birimizin karşı karşıya kalacağı o büyük sorundan korur bizleri. İnsanoğlunun bir yaratısı olan bilim ise hep yanlıştır. 10 yeni sorun daha ortaya çıkarmadan tek bir sorunu bile çözemez bilim. 300 yıl Newton'un evrenine inandık. Başka hiçbir kurala bu denli inandığımızı anımsamıyorum. Sonra bir genç profesör çıktı ortaya. Bir sürü şey söyledi. Biz de kafir dedik ona. Newton'un elma kuramının yanlış olduğunu da söyledi. Ona göre dünya doğrusal değil, eğriseldi. Uzaydaki nesneler eğriseldi. Onların gidebilecekleri tek doğal yol buydu. Birden Newton'un evreni çöktü ve yerine Einstein'ın evreni kuruldu. Bayanlar baylar, en büyük çağdaşımız Einstein'ın sağlığına. Napolyon ve öteki büyük adamlar imparatorluk yaratıcılarıydılar. Sözünü edeceğim 8 kişi ise evrenler yarattılar. Ellerini kana bulamadılar. 2500 yıl öncesine kadar gidersek bütün bu dönemler boyunca öylesi kaç kişi bulabiliriz acaba? İki elimin parmaklarıyla sayabilirim onları. Pitagoras, Ptolemeus, Kepler, Kopernikus, Aristoteles, Galileo, Newton ve Einstein. Üstelik parmaklarımın ikisi hala boş duruyor. 23 Haziran 1930, İzvestiya, Moskova. Sovyetler Birliği'ne karşı savaş açılırsa durumunuz ne olur? Büyük olasılıkla asarlar beni. 1930 sonlarında. Almanya ve İtalya'nın Yahudilere karşı aldığı önlemlerin yasal bir uygulama mı, yoksa patolojik bir fobi mi olduğuna karar vermek için Milletler Cemiyeti uluslararası düzeyde psikiyatri uzmanlarının da katıldığı bir kurul oluşturmalıdır. Kurulun raporuna göre cemiyet bunların fobi olduğunu belirlerse Führer ve Duce ya önlemleri kaldırmalı ya da belgeli birer deli oldukları tüm Avrupa'ya ilan edilmeli. Ocak 1932'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde Cape Times'la yaptığı söyleşiden. Gerçek dinsel fanatizmi nerede bulursunuz bugün? Rusya'da. Rusların bir dini var ve ona inanıyorlar. Hristiyanlığın herkes eşittir öğretisini şimdi onlar uygulamaya çalışıyorlar. Zencilerle beyazların, meslek sahipleriyle dükkan sahiplerinin eşit olduğuna kimse inanmıyor burada. Ama Ruslar inanıyor. İsa geri geldi dünyaya. Temmuz 1931'de dostu Sir Horace Plank'ta. Cumartesi Moskova'ya doğru yola çıkıyorum. Bir devrimden ötürü Berlin'de tutulmazsam salı günü oraya varacağım. Sovyetler ters yöne Sibirya'ya göndermezlerse döndüğümde her şeyi anlatırım. Cape Town'daki radyo konuşmasından. Ekselansları, Büyük Britanya Veliahtı çok haklı olarak Cape kentinin en önemli gelirinin güneş ışığı olduğunu belirtmiş. Ama ay ışığından hiç söz etmemiş. Güneş tuzaklarının çok parası olup da yapacak hiçbir şey bulamayanlar için çekici bir gücü vardır. Tüm nitelikli işçilerinizi, insan kaynaklarınızı, turistleri eğlendirmeye ve günde 6 öğün yemek yemekten, 20 kokteyl içmekten hastalananların bakılması ve de gömülmesi işlerini adayabilirsiniz. Kölelerinizin elinde çaresiz bir aylak ve bir asalak, güçsüz ve budalanın biri olacaksınız, şık birer bay ve bayan kalsanız bile. Onlar da başka hiçbir şeyle değil, yalnız çalışmakla varılan güçlülüğü ve bilgeliği ve kişiliği elde edecekler. Zenciler bu açıdan çok tehlikelidirler. Bir kapıyı bile açamayacak, bir paketi bile taşıyamayacak duruma düşürürler sizi. Kendinizi onların efendisi ve sahibi görüp övünürken, onlar doğru ya da yanlış, onurlu ya da onursuz bulduğunuz düşüncelerinize egemen olurlar. Sonunda yalnız bedensel değil, düşünsel bakımdan da köleleri olursunuz onların. Beyazların uygarlığı köleleri nedeniyle aylaklık ve tembellikten çökerse, bundan sonraki büyük uygarlığın zenci uygarlığı olması beklenmelidir. Radyodan yürek dolusu şükran ve mide dolusu şeftali gönderiyorum sizlere. General Herzog ve Smuts için. Dünün, bugünün ve yarının başbakanları. Eylül 1931'de Nancy Astor'a. Rusya'daki biçarelerin dertlerini, korkularını düşünüp kaygılanma. İçki üreticileri ve biracılar ve meyhaneciler ve doktorlar ve çoğu budala 40 milyon kişi tarafından yönetilmek kadar insanlara acı vermez komünist yönetimi. Kendini topla ve devrim adına konuşmaya başla. Cape Town'da Cape Argus gazetesine. Fransız devrimi ve Avrupa'daki başka gelişmelerden haberiniz olmamış sizin. Eğitim gerekli size. Her şeyden önce İncil'i yasaklayın. İncil'i aşırı biçimde dayanak olarak kullanıyorsunuz. Temmuz 1931'de Moskova'da. Rusya'ya gerekli olan 5 yıllık ekonomi planı değil, 5 yıllık estetik planı. Siz Ruslar kesinlikle iyi bir devrimci değilsiniz. İngiltere'de 8. Henry manastırları ortadan kaldırma işinde sizden çok daha başarılı olmuştu. Cromwell'de İrlanda'da. İngilizler devrimciliği çoktan bitirdi. siz Ruslar yarı yoldasınız daha. Tuhaf adamlar şu bolçevikler. Beni gezdirmesi için Rusçadan başka dil bilmeyen birini seçiyorlar. Tepeden tırnağa siyah deri giydiriyorlar. Burjuva kanı akan bir bıçak eksik ağzında. Moskova'da devrim müzesini gezdikten sonra, bir devrim yönetimi daha ele aldığı anda devrimcileri ortadan kaldırmak gereği doğar. Çünkü devrim zafere ulaşınca karşı devrimci olur. Çarların şanlı katillerine, grandüklerine ve polis şeflerine coşkuyla ateş eden genç Ruslar, yaban sığırları gibi soylarının tükendiğini görünce bu kez ellerini Stalin içinde kullanabilirler. Lenin'in işi Krupskaya için. Sovyetler üstüne düşüncesini öyle dobra dobra söylemiş ki, Stalin bir daha konuşursa Lenin'e başka bir dul atamakla korkutmuş onu. Moskova'da bir at yarışına Bernard Shaw adını verdiklerini duyunca, sanıyorum yarışta tek at koşacak, sosyalist devlette rekabet olmadığına göre. Temmuz 1932'de Leningrad'da Lenin üstüne çevrilen bir filmde yaptığı konuşmadan, Lenin'in düşündüğü gibi olacaksa gelecek, gülümseyip korkusuzca bakmalıyız geleceğe. Ama bu deney yıkılır ya da başarısız olursa o zaman hüzün içinde size elveda demek zorunda kalacağım dostlarım. Daha sonraları Stalin için. Stalin bir diktatör değildir. Onun benzetilebileceği en yakın şey papadır. Moskova'dayken Lady Astor'la birlikte Stalin'le yaptığı görüşmeleri yıllar sonra Wells'e anlattığı mektuptan. 15 Nisan 1941. Lady Astor, Sovyetlerin çocuk bakımı konusunda hiçbir şey bilmediklerini söyleyince Stalin çok alındı ve "Siz İngiltere'de çocukları dövüyorsunuz." dedi. Nancy hemen taşı gediğine koydu ve aklı başında bir kadını bu işi öğrenmesi için İngiltere'ye yollamasını söyledi. Ne dediğini bilen biriyle konuştuğunu anlayan Stalin adresi not etti ve çok geçmeden bir değil yarım düzine aklı başında kadını Nancy'nin kapısına gönderdi. 1932'de Milletler Cemiyeti ile ilgili olarak Fransız yazarı Henri Barbusse, öldürenleri nasıl öldüreceğiz? İşte gerçek sorun bu. Aralık 1932'de Atina'yı gördükten sonra, elden düşme birkaç sütun alın, 2 kilo dinamit patlatın, Atina'dasınız işte. Ocak 1933'te Bombay'a gittiğinde, Gandhi öyle bıktı ki hepinizden, ölesiye oruç tutuyor şimdi. Hindistan'daki dokunulmazlar üstüne düşüncesi sorulunca, bizim İngiltere'de de dokunulmazlar var, düşesin kızıyla evlenmek isteyen bir işçiye sorun bunu. Şubat 1933'te Hong Kong'da üniversite öğrencilerine yaptığı bir konuşmadan, 20'sinde kızıl bir devrimci değilseniz 50'sinde çekilmez bir fosil olursunuz. Ama 20'sinde kızıl bir devrimciyseniz 40'ında çağdaş olma şansını elde edersiniz. Şubat 1933'te Pekin'de bir Çin müzik topluluğunu izlemesi üstüne. Hepsi aynı notayı tekrar tekrar çalıyordu. İlk arada çalgılarının olanaklarını anlamak için başka bir nota çalmalarını istedim. Böylesine tanrı tanımasızca bir öneriye çok şaşırdılar ve hiçbir zaman başka nota çalmadıklarını söylediler. Onlar için başka bir nota olabileceğini belirtmek, birden fazla Tanrı'nın bulunabileceğine inanmak gibiydi. Şubat 1933'te Osaka'da. Japonya ve öteki güçlü devletler, yurttaşlarının toplumsal hakları konusunda Rusya ile yarışmak zorunda kalacaklar. Bu gerçeği görmek istemeyenler, yaşamları içinde her Shinto tapınağında Lenin'in bir heykelini, Marx'ın bir büstünü görmek durumunda kalabilirler. Tokyo'da depremlerin Japonya için yararlı bir etkisi bulunduğuna, insanların mallarına aşırı bağımlı olmalarının böylece engellendiğine inanan Savaş Bakanı General Akariye, İngiltere'de de depremler oluyor. Yerleşmiş kurumların, dinlerin, düşüncelerin yerinden kıpırdamadığı görülünce benim gibi ters bir kişi çıkıyor, kutsal sayılan her inancı alt üst ediyor. Sizlere de böyle depremler gerekiyor Japonya'da. Konuşmanın sonunda, Çin ordusu Tokyo'ya girinceye değin sizinle konuşmayı sürdürmek isterdim. 1933'te ABD'ye gitmeden önce, Amerika Birleşik Devletleri'ne vize aldım. Oysa tüm dünya biliyor Lenin'den daha komünist olduğumu. Şubat 1933'te ABD'de. Bir Amerikalı değilim ama ondan hemen sonraki kötülerdenim. Bir İrlandalıyım. Amerikalılar dünyadaki tek budalanın kendileri olduğuna inanacak kadar kendini beğenmiştir. Başkan Hoover, savaşta yıkıma uğramış, Avrupa'da açlıktan ölmek üzere olan, milyonlarca insanı doyurmuş ama barışta kendi yurttaşlarını doyuramamıştır. San Francisco'da basın kralı William Randolph Hearst'in evinde konuk olduğu sırada. Görüşlerimi paylaşabilecek kadar aklı gelişmiş ve öğrenim görmüş kişiler için değil, Hearst basını okuyucularını sarsmak ve uyandırmak için yazıyorum ben. Hollywood'da Randolph Hearst'in sevgilisi Marion Davis'in verdiği davette tartıştığı oyuncu Anne Harding'i neden ağlattığı sorulunca, Hollywood'da herkes ağlamayı unutmuş çünkü. Hollywood'da oyunlarının film hakları konusunda Samuel Goldwyn ile bir anlaşmaya varamayınca, sorun Bay Goldwyn, sizin yalnız sanata, benimse yalnız paraya ilgi duymamda. Canlı fotoğrafların amatörce yapılmış örnekleri dediği Hollywood filmleri üstüne. Hollywood'da bir filmin %95'i merdivenlere tırmanıp inmekten ya da arabalara girip çıkmaktan oluşuyor. Oyunlarım onların çok ilgi duyduğu merdivenlerde geçmiyor. Böyle olunca da sinema sanatından anlamadığım söyleniyor. Mart 1933'te New York Metropolitan Operası binasında yaptığı konuşmadan. Dickens acımasızca tipik Amerikalıları çenesi düşük, dolandırıcı, cani kişiler olarak göstermiş ama bu yüzden onların gönlünü sonsuza dek kazanmıştı. Birleşik Devletler üstüne ben de saygın bir tek söz olsun kullanmamaya özen gösterdim. Amerika'da yaşayanları bir köylüler ulusuna benzeterek onlarla alay ettim. Artık bayılıyor hepsi buna. Wall Street'in gücü o kadar çekici ki dinsel güçten hiç söz etmesek bile para siyasal ve endüstriyel iktidara dönüşüyor. Çözülmez kompleksler içindeki nevrozlu kumarbazların yönetiminde olağanüstü gece kulübüne benzer bir ulus oldu burası. Ama baskına uğradığında bir gece kulübü kadar çaresiz kalınan başka bir yer yoktur. Hollywood'un yaptığı filmlerde kahramanların uygar bir insan gibi davrandıklarını ne zaman göreceğiz? Dünyanın ahlaktan en yoksun yeri Hollywood. Hukuk ve düzenin zulmüne karşı duyulan büyük tepki, Amerikan ulusunun bir daha hiçbir biçimde yönetilmemesini güvenceye alan bir anarşizm sözleşmesinin, Amerikan Anayasası yapılmasına yol açtı. Gerçekte aklı başında, ölçülü kişilerin anlamsızca bağırıp çağırmaları, en serin kanlı yabancılara bile ender görülen korkulu akıl hastalarının kapatıldığı bir tımarhanede bulunduğunu düşündüren, o rezil ve iğrenç seçim mitingleri, yaşlandıkça bir ulusun ciddi işlerinden biri olması gereken bu siyasal gösterileri, insan doğasına ve yurttaşlık dürüstlüğüne hiç uygun düşmeyen birer kara leke olarak görüyorum. Batı uygarlığı, daha önceki uygarlıkların düşüp paramparça oldukları uçurumun kıyısına gelmiş bulunuyor. Ne oluyor bize? Ekim 1933'te bir çocuk hastanesine yardım toplamak amacıyla adını kullanmak için izin isteyenlere.